Ayrım 17, Locke Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 154. 7. kısım. Gece yarısını bir saat geçe iki adam ata kemerini kullanarak Alce Grant'e semtini terk etti. Siyah pelerinler takıyor, siyah atlara biniyorlardı. Biri atını keyifli bir edayla sürerken, diğeri ise merak uyandırıcı derecede çarpık bacaklarla bineğini peşi sıra çekiyordu.
''İnsanın inanası gelmiyor,'' dedi Kahlo. ''Her şey planladığın gibi gelişti. Bu konu hakkında kimseye böbürlenemeyecek olmamız çok yazık. Şimdiye kadarki en büyük vurgunumuzu gerçekleştiriyoruz ve bunun için tek yapmamız gereken hedefimize ne yaptığımızı tam olarak söylemek oldu.''
''Tabii biraz da dayak yemek,'' diye homurdandı Locke.
''Evet, işin o kısmı için üzgünüm. Herif tam bir canavar daha.'' Gözlerini tekrar açtığı zaman onun da kendini aynı şekilde hissedeceğini bilerek avunabilirsin.
Aman ne rahatlatıcı. İyi dilekler acıyı geçirebilseydi hiç kimse ilaç içmeye zahmet etmezdi.
Madrabaz bekçi aşkına zengin bir adamın kendine bu kadar acıdığını daha önce hiç duymamıştım. Neşelen biraz. Diğer herkesten daha zengin ve daha akıllıyız değil mi?
Evet, daha zengin ve daha akıllıyız. Ayrıca çok komik yürüyoruz.
İki hırsız çift gümüş yeşilinden geçerek güneydeki ilk duraklarına doğru yol aldı. Oradan itibaren kademeli olarak atlarından kurtulup siyah giysilerini çıkaracaklar, sonunda da sıradan birer işçi kılığında tapınak semtine döneceklerdi. Yol boyunca kargılarının uçlarında sallanan fenerleriyle sislerin içinde paldır küldür dolanan sarı ceketli devriyelerine dostane selamlar vermeyi de ihmal etmediler. Onlara bir kere bile dönüp bakmalarını gerektirecek bir sebep sunmadılar. Caddelerden ve ara sokaklardan geçtikleri sırada peşlerini bir türlü bırakmayan kanatlı gölge küçük bir çocuğun nefesinden bile daha sessizdi. Hızlı ve zarif yaratık onların peşi sıra damdan dama süzülüyor, hızlı ve zarif hareketlerle çatıdan çatıya atlıyor, ikilinin her faaliyetini şaşmaz bir dikkatle izliyordu. İki hırsız tapınak semtine girdiğinde yaratık kanatlarını çırparak tembel bir helezonla karanlığın içine yükseldi. Kamor sislerinin üstüne çıkınca da alçaktaki bulutların gri pusu arasında gözden kayboldu.
Ara. Son ata. Birinci kısım. Locke'un Talverar ayna şarabıyla ilk tecrübesi çocuğun yetersiz beslenmiş bedeninde zincirin beklediğinden bile daha büyük bir etki gösterdi. Locke ertesi günün büyük bölümünü kar yolasında sağa sola dönerek geçirdi. Başı şiddetle zonkluyor, gözleri en küçük ışık kıvılcımları hariç hiçbir şeye bakamıyordu.
''Ateşim çıktı,'' diye mırıldandı Locke terden sırılsıklam olmuş battaniyesinin altında.
''Akşamdan kaldın.''
Peder zincir bir elini çocuğun saçlarında gezdirip sırtını sıvazladı.
''Suç bende. Sansa ikizleri doğal birer içki süngeridir. Bizimle geçirdiğin ilk gecede onlarla yarışmana izin vermemeliydim. Bugün çalışmayacaksın.''
''Bunu yapan içki mi? Ayıldığında bile mi?''
''Zalim bir şaka değil mi? Anlaşılan tanrılar her şeye bir bedel biçmişler.'' Tabii içtiğin Auster Schalin brandisi ise o başka.
Affer Şallov?
Auster Schalin, Amberley'inden. Diğer pek çok vasfının yanı sıra içki mahmurluğuna sebep olmaz. Bağ toprağındaki bir tür simyasal bileşen sayesinde. Çok da pahalıdır.
Yarı uyanık geçen uzun saatlerin ardından nihayet sahtefer çöktü ve Locke kendini bir kez daha yürüyebilir halde buldu. Gerçi beynini ensesinden bir tünel kazarak dışarı kaçmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu. Zincir dünkü planlarına uygun olarak Kappa Barsavi'yi ziyaret etmeleri gerektiği konusunda ısrar etse de sadece cam kulelerde yaşayan ve resimlerini sikkelere bastıran insanlar onunla olan randevularına gitmezler ve onlar bile öyle bir şey yapmadan evvel iki kez düşünürler.
Locke'un daha rahat bir ulaşım yöntemi kullanmasına izin verdi. Pere Landro evinin arka tarafa sıkıştırılmış küçük bir ahırı olduğu ortaya çıktı. Bu pis kokulu bölmede hımbıllaştırılmış bir keçi yaşıyordu.
''Adı yok,'' dedi zincir, Locke'un hayvanın sırtına bindirirken. ''Nasılsa tepki vermeyeceği için bir isim takmakla uğraşmadım.''
Locke çoğu çocuğun hımbıllaştırılmış hayvanlara duyduğu içgüdüsel tiksintiye asla kapılmamıştı. Hayatında daha şimdiden o kadar çok çirkinlik görmüştü ki bulanık gözlü ve uysal bir yaratığın boş bakışlarını umursayacak değildi. Uzaklardaki bazı dağların ücra mağaralarında öcü taşı adında kireç beyazı bir madde vardır. Bu madde doğal yollardan ortaya çıkmaz. Ona yalnızca atalar, yani çağlar önce kamuru inşa etmiş, ürkütücü ırk tarafından terk edildiği düşünülen cam kaplı tünellerde rastlanır. Öcü taşı katı haldeyken tatsız, neredeyse kokusuz ve etkisizdir. Eşsiz özelliklerini etkinleştirmek için yakılması gerekir. Hekimler zehirlerin canlıların bedenlerine saldırdığı yolları ve yöntemleri tanımlamaya başlamışlardır. Bunlardan kimi kalbi durdurur, kimi kanı inceltir, kimi ise karna veya bağırsaklara zarar verir. Öcü taşı dumanı ise bedensel bir şeyi zehirlemez. Yaptığı tek şey direkt kişiliği yok etmektir. Hırs, inat, cesaret, heves, motivasyon. Tüm bu özellikler o esrarlı pustan alınan birkaç nefesle kaybolup gider. Kazara düşük miktarlara maruz kalmak bile bir insanda haftalar sürecek bir rehavete yol açabilir. Daha fazlasında etkisi temellidir. Kurbanlar canlı kalsalar da hiçbir şeyden endişe duymaz olurlar. İsimlerine, dostlarına, hatta ölümcül tehlikelere dahi tepki vermezler. Yemek, sıçmak ve bir şey taşımak dışında çok az şeye zorlanabilirler. Büyüyerek gözlerini dolduran solgun kataraklar kalplerine ve zihinlerine kök salan boşluğun dışa vurumudur. Bir zamanlar Terrin hükümdarlığı devrinde bu süreç suçları cezalandırmakta kullanılırdı. Fakat herhangi bir uygar Terrin şehir devletinin öcü taşını erkeklerin veya kadınların üstünde kullanmasının üzerinden asırlar geçmiştir. Adi hırsızlıktan dolayı çocukları asan ve mahkumları deniz yaratıklarına yem eden bir toplum olmalarına rağmen öcü taşının etkilerine katlanılamayacak kadar huzur kaçırıcı bulmaktadırlar. Buna bağlı olarak hımbıllaştırılma sadece hayvanlara mahsustur. Genellikle de şehir içinde hizmet veren yük hayvanlarına. Kamor gibi tehlikesi bol bir kentin dar alanları bu süreç için idealdir. Hımbıllaştırılmış midillilerin zengin çocuklarını asla sırtlarından atmayacağına güvenilebilir. Hımbıllaştırılmış atlar ile katırların bakıcılarını çiftelemeyeceğine, pahalı yüklerini kanala atmayacaklarına güvenilebilir. İçine biraz beyaz taş ve yavaşça yanan bir kibrit koyulmuş bez bir çuval hayvanın ağzına bağlandıktan sonra bakıcılar temiz havaya çıkarlar. Birkaç dakika içinde hayvanın gözleri yeni sağılmış süt rengine döner ve bir daha asla kendi başına bir eylemde bulunmaz. Fakat Locke hem şiddetli bir baş ağrısı çekiyor hem de bir katil ve camdan yapılma bir masallar diyarının yeni sakini olduğu fikrine daha yeni yeni alışıyordu. O yüzden keçisinin ürkütücü derecedeki mekanik davranışları onu hiç mi hiç rahatsız etmiyordu.
''Akşam geri geldiğimde bu tapınağı tam da bıraktığım yerde bulacağım.'' dedi Peder Zincir, yapacağı gezinti için giyinmeyi tamamlarken. Gözsüz rahip bütünüyle ortadan kaybolmuş ve yerini orta yaşlı, ortalama gelir düzeyli dinç bir adama bırakmıştı. Sakalı ve saçları bir tür kahverengi boyayla rötuşlanmıştı. Krem rengi gömleğinin üzerine gevşekçe sarkan bir yelek ile pamuk astarlı, ucuz, kısa bir pelerin giymişti. Herhangi bir boyun bağı ya da kravat takmamıştı.
''Tam da bıraktığın yerde.'' dedi sansalardan biri.
''Ve de yanıp kül olmamış halde.'' dedi diğeri.
''Eğer siz çocuklar taşı ve ata camı yakıp kül edebilirsiniz, tanrılar size çıraklarım olmaktan çok daha büyük bir kader biçmiş demektir. Uslu durun, Locke'u götürüp... ''Ah!''
Peder Zincir Lamora'ya kaçamak bir bakış attı. Ardından içki içermiş ve sonrasında acıyla çenesini tutarmış gibi yaptı.
''Ha?'' dedi Kalo ile Galdo mükemmel bir uyumla.
Ya, Peder Zincir başına küçük yuvarlak bir kep taktı ve Locke'un keçisinin dizginlerini eline aldı. Yatmayıp bizi bekleyin, bu en hafif tabiriyle ilginç bir deneyim olacak.
İkinci kısım. Şu Kapa Barsavi denilen adam dedi Locke, Peder Zincir isimsiz keçiyi Foria ile para sayıcılar yolu arasındaki dar cam kemerlerin birinden geçirirken.
Sanırım eski ustam bana ondan bahsetmişti.
Haklısın, yanılmıyorsam ata cam asmasını yaktığında.
Ah, demek onu da biliyorsun.
Ah, eski ustan bir kez ağzını açıp senden bahsetmeye başladığında birkaç saat hiç susmadı.
Eğer ben senin pezonsam sen de Barsavi'nin pezonu musun?
Evet, bu aramızdaki ilişkinin uygun bir tanımı. Dürüst vatandaşların hepsi Barsavi'nin askerleridir. Onun gözleri, kulakları, casusları, kullarıdırlar. Yani onun pezonu. Barsavi benim için değişik türde bir dosttur. Yeni yeni güçlendiği zamanlarda onun adına bazı şeyler yaptım. Birlikte yükseldiğimiz söylenebilir. Ben özel itibar kazanırken o da bütün şehri elde etti.
Özel itibar mı?
Yürümek için Kamor yaz aylarının izin verebileceği en hoş gecelerden biriydi. Bir saatten daha kısa bir süre önce sağanak yağmur yağmıştı. Uzantılarını hayalet devlerin, açgözlü elleri misali binaların etrafına dolayan taze sis her zamankinden biraz daha serindi ve henüz içine alüvyon, ölü balık ya da insan dışkısı kokuları karışmamıştı. Sahte ferin ardından para sayıcılar yolu tena olduğu için lok ile zincir çekinmeden konuşabiliyorlardı. Evet, özel itibar. Kazandığım şey mesafeydi. Yani bak, Kamor'da 100 farklı çete bulunur lok. Hatta daha bile fazla. Hepsini birden hatırlamam mümkün değil tabii ki. Bunlardan bazıları Kapa Barsavi'nin tamamen güvenemeyeceği kadar yeni veya dik başlıdır. Bu yüzden onları yakından takip eder, onlardan düzenli raporlar ister, içlerine adam sokar ve faaliyetlerini kısıtlar. O tür bir soruşturmaya katlanması gerekmeyen bizim gibi insanlarınsa...
Zincir önce kendini, sonra da Lok'u icat etti.
Aksi ispatlanana kadar işlerini layıkıyla yaptıkları farz edilir. Barsavi'nin kurallarına uyar ve gelirimizden ona pay veririz. O da bizim 3 aşağı 5 yukarı doğru davranacağımıza güvenir. Denetimler, casuslar, tacizler olmadan. Mesafe işte budur. Karşılığında para ödemeye değer bir ayrıcalık.
Peder zincir bir elini pelerininin ceplerinden birine soktu. Lok'un kulağına birbirine çarpan sikkelerin o hoş şıngırtısı geldi.
Aslına bakarsan ona sunacağım hürmeti yanımda getirdim. Perelandro bağış güğümünün bu haftaki kazancının 1/10'u.
100'den fazla çete mi dedin?
Bu şehirde pis kokulardan daha çok çete bulunur evlat. Bunlardan bazıları Alce Grande'deki ailelerden daha eskidir ve dini tarikatlardan daha katı adetlere sahiptir. Hatta bir zamanlar neredeyse 30 kapa vardı ve her biri 4 ya da 5 çeteyi kontrol ederdi.
30 kapa mı? Kapa Barsavi gibi mi?
Hem evet hem de hayır. Evet, çünkü hepsi de çete yönetir, emirler verir ve tepeleri attığında bir adamı çükünden göz yuvarlarına kadar biçerlerdi. Hayır, çünkü Barsavi ile başka hiçbir ortak yönleri yoktu. Dediğim gibi 5 yıl önce 30 farklı reisle muhatap olurdum. Hepsi de kavga eden, çalıp çırpan ve sokaklarda birbirlerinin kanını akıtan 30 küçük krallık. Tümü de sarı ceketlilerle savaş halindeydi. Sarı ceketliler o zamanlar haftada 20 adam öldürürlerdi. O da durgun geçen haftalarda. Sonra Talverra'dan Kapa Barsavi çıka geldi. İster inan ister inanma ama Therin Koleji'nde bir alimdi. Hitabet öğretirdi. Birkaç çeteyi ele geçirdi ve kesip biçmeye başladı. Fakat bir arka sokak kasabı gibi değil, kanserli bölgeyi kesen bir hekim gibi... Barsavi başka bir kapayı temizlediğinde onun çetelerini de devraldı ama gerekmedikçe onlara yüklenmedi. Eski bölgelerini devredip kendi garristalarını seçmelerine izin verdi ve onları haraca bağladı. Kısacası 5 yıl önce 30 kapa vardı, 4 yıl önce bu sayı 10'a indi, 3 yıl önce ise 1'e. Kapa Barsavi ve onun 100 çetesi, bütün şehir, biz de dahil olmak üzere tüm dürüst vatandaşlar onun emrinin altına girdi. Kahrolası kanallarda güpegündüz çıkan çatışmalar kesildi. Çeteler dolusu hırsız sabır sarayında topyekün sallandırılmaz oldu. Şimdilerde tek seferde en fazla 2 veya 3'üyle yetinmeleri gerekiyor.
Gizli barış sayesinde mi? Hani benim bozduğum?
Evet, senin bozduğun. Onu da bildiğimi farz etmen iyi bir tahmindi.
Evet evladım, Barsavi'nin sıra dışı başarısının anahtarı o. İşin özü şu ki, Barsavi ile Dük arasında Dük'ün bir casusu tarafından takip edilen bir anlaşma var. Kamor'un çeteleri soylulara dokunmuyor. Üzerlerinde meşru hanedan arması bulunan gemilere, arabalara veya kasalara el sürmüyoruz. Karşılığında da kentin en alımlı yerlerinden birkaçı Barsavi'den soruluyor. Yangın yeri, darlık, tortuluk, ahşap çöplük, kapan ve limanın bazı kısımları. Üstelik kent muhafızları da olmaları gerekenden çok daha gevşek davranıyorlar.
Yani soyluların dışındaki herhangi birini soyabilir miyiz?
Veya sarı ceketlilerin dışındaki, evet. Tüccarlar, sarraflar ve şehre gelip gidenler bize ait. Kamor'dan gelip geçen paranın miktarı bu kıyıdaki diğer tüm kentlerdekinden daha fazla evlat. Her hafta yüzlerce gemi, binlerce denizci ve asker. Soylulara ilişmemek bizim için sorun olmuyor.
Peki bu tüccarları, sarrafları ve diğer vatandaşları kızdırmıyor mu?
Haberleri olsaydı kızdırabilirdi. Zaten o yüzden barış kelimesinin önünde gizli var. Ve Kamor'un yaşamak için bu kadar güzel, rahat ve güvenli bir yer olmasının sebebi de bu. Paran bolsa onu kaybetmekten korkmana gerek yok.
Ah dedi Lok, köpek balığı dişli küçük kolyeye dokunarak. Tamam ama şimdi de kafama takılan başka bir şey var. Eski ustamın beni öldürmek için para ödediğini söylemiştin. Beni öldürmediğin için Barsavi ile başın derde girecek mi?
Peder zincir bir kahkaha attı. Başım derde girecek olsaydı ne diye seni ona götüreyim ki evlat? Hayır, ölüm damgası bana ait. Onu ister kullanırım ister kullanmam. Onu satın aldım. Anlamıyor musun? Damgaları kullanıp kullanmamamız Kapa'nın umurunda değil. Onun tek istediği yaşam veya ölüm bahşetme gücünün onda olduğunu kabul etmemiz. Bu yalnızca onun toplayabildiği bir tür vergi gibi. Çaktın mı?
Lok birkaç dakika boyunca sessizce çekilip götürülmeye göz yumarak tüm bunları sindirdi. Başındaki zonklama olup bitenlerin boyutunu kavramasını güçleştiriyordu.
Gel sana güzel bir hikaye anlatayım dedi peder zincir bir süre sonra. Bu akşam ne tür bir adamla tanışacağını ve kime sadakat yemini edeceğini anlamanı sağlayacak bir hikaye. Evvel zaman içinde Kapa Barsavi'nin şehirdeki hakimiyeti çok yeni ve narinken bir grup garristasının fırsatını bulur bulmaz onu ortadan kaldırmayı planladığı bilinen bir sırdı. Ve bu garristalar onun karşı hamlelerine hazırlıklıydılar. Ne de olsa şehri ele geçirmesinde ona yardım etmişlerdi ve nasıl çalıştığını iyi biliyorlardı. Bu yüzden Barsavi'nin kendilerini aynı anda yakalamaması için tedbir aldılar. Barsavi içlerinden bazılarının gırtlaklarını kesmeye karar verirse çeteler dağılıp birbirlerini uyaracaktı ve çok uzun sürecek kanlı bir savaş patlak verecekti. Barsavi hiçbir aleni hamlede bulunmadı. Böylece garristalarının sadakatsizliğine yönelik söylentiler arttıkça arttı. Kapa Barsavi ziyaretçilerini kabul salonunda ağırlardı. O salon hala ahşap çöplüğün oradadır. Eskiden kocaman bir Verrar gemisiydi. Hani asker taşımakta kullandıkları şu geniş kalyonlardan biri. Şimdilerde eğreti bir saray gibi orada demir atmış bekler. Barsavi ona yüzen mezar der. Her neyse, Barsavi bir gün yüzen mezarda Aşmer'den getirilen büyük bir halıyı sergilemeye başladı. Halı çok güzeldi. Dük'ün güvende tutmak için duvara asacağı türden bir eşyaydı. Barsavi o halıdan ne kadar hoşlandığını çevresindeki herkesin öğrenmesini sağladı. Zamanla vaziyet öyle bir hal aldı ki erkanı onun bir ziyaretçiye ne yapacağını halıya bakarak kestirebilir oldu. Çünkü kan akacaksa halı dürülüp güvenli bir yere kaldırılırdı, istisnasız bir şekilde. Aradan aylar geçti. Halı kah serildi, kah toplandı. Kah serildi, kah toplandı. Bazen Barsavi'nin yanına çağırdığı kimseler ayaklarının altında çıplak zemini görür görmez kaçmaya çalışırdı. Tabii bu da yaptıkları bir yanlışı açık açık itiraf etmekle aynı şeydi. Her neyse, garristalarıyla arasındaki soruna geri dönelim. İçlerinden hiçbiri yanında bir çete olmadan yüzen mezara girecek veya Barsavi ile yalnız kalacak kadar aptal değildi. O zamanlar Barsavi'nin otoritesi henüz onları zorlayacak kadar güçlü sayılmazdı. O da bu yüzden oturup bekledi.
ve bir gece baş belası garristalarından 9'unu akşam yemeğine davet etti. Hepsini değil elbette. Yalnızca en akıllı ve en bıçkın olanları ve de en büyük çetelere hükmedenleri. Garristaların casusları, kapanın en gözde eşyası olan halının yere serildiğini ve üstüne tanrıların bile o güne kadar gördüklerinden daha zengin bir şölen sofrası kurulduğunu haber verdiler. O akılsız piç kuruları bunu duyunca Barsavi'nin ciddi olduğunu, gerçekten konuşmak istediğini düşündüler. Korktuğunu zannedip iyi niyetli bir pazarlık yapmayı beklediler. Bu yüzden de ne yanlarına çetelerini aldılar ne de alternatif planlar kurdular. Kazandıklarını düşünüyorlardı. O güzelim halının üstündeki sandalyelerine oturduklarında ve Barsavi'nin 50 adamı ellerinde arbaletlerle odaya doluştuğunda ne kadar şaşırdıklarını var sen düşün dedi Zincir. Herifleri öyle bir ok yağmuruna tuttular ki azgın bir kirpi herhangi birini evine götürüp bir güzel düzerdi. Halıya düşmemiş bir damla kan varsa o da tavandaydı. Anlatabildim mi?
Evet, yani halı mahvoldu.
Hem de nasıl? Barsavi beklenti yaratmayı biliyordu Lok. Tabii o beklentileri kullanarak kendisine zarar verecek kimseleri yanıltmayı da. Düşmanları onun bu tuhaf saplantısının canlarını garantiye aldığını zannettiler. Ama bu dünyada kahrolası bir halıyı kaybetmeye değecek kadar kalabalık ve güçlü düşmanlar vardır. Peder Zincir ileriyi ve güneyi işaret etti. Şu tarafa doğru 1 kilometre ötede seninle konuşmayı bekleyen adam işte o. Medeni bir dil kullanmanı şiddetle tavsiye ederim. 3. kısım. Son hata Kamor'un yeraltı dünyasının su yüzüne çıktığı bir yerde. Her türden dürüst vatandaşın kafayı çekip gönül rahatlığıyla işten güçten konuşabileceği, saygın kişilerin bir çocuk odasındaki yılanlar misali hemen göze batacağı ve de çok kısıtlı hayal gücüne sahip, sert görünümlü, kalın pazılı adamlarca çabucak kapıya kadar geçirilecekleri bir sahtekarlar tavernasıydı. Bütün çeteler burada içki içebilir, yeni bir iş ayarlayabilir veya sadece gösteriş yapabilirdi. İnsanlar birini arkadan boğmanın en iyi yolunu, şaraplarda ya da yemeklerde kullanılacak en iyi zehirleri, ellerinde kadehleriyle bağıra çağıra tartışabilirlerdi. Dükün erkanının ahmaklığını, vergilendirme hilelerini veya Demir Deniz'deki diğer şehirlerle olan siyasi ilişkilerini açık açık çekiştirebilirlerdi. Zarlarını ve tavuk kemiklerini birer ordu gibi kullanarak geçmişteki muharebeleri yeniden canlandırır, Dük Nikovante'nin sağa gittiği yerde kendilerinin nasıl sola gideceklerini anlatarak böbürlenebilir ve Delikont ayaklanması sırasında 5000 kara mızraklı asker Tanrı Kapı Tepesi'nden onlara doğru hücum ettiğinde yerlerini nasıl koruyacaklarını duyurabilirlerdi. Bununla birlikte içkiyle, nazarla veya Cerem'in tuhaf narkotik tozlarıyla ne kadar kafayı bulmuş olurlarsa olsunlar, kendilerine ne kadar generallik veya devlet adamlığı becerisi biçerlerse biçsinler, hiçbiri Capa Vencarlo Barsavi'ye ceketindeki tek bir düğmeyi bile değiştirmesini önerme cüretini göstermezdi.
17. Ayrımın Sonu. Sayfa 163.